Ayrım 20. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 201. 25. Tablo ticaret yapan Valois, Semba'nın adını büyük bir memnunlukla tekrarladı. Savaştan önce Semba'nın 40 kadar tablosunu yok denecek bir fiyata satın almıştı. Şimdi ise tanınmış bir ressamdı Semba ve Amerikalılar onun tabloları için büyük paralar ödüyorlardı. Onun için birkaç monografi de çıkmıştı. Tabloları çağdaş sanat müzelerini süslüyordu. Savaştan sonraki ilk yıllar çok çalışmıştı Semba. Zaferi kutlayan Paris'e bakarak sanatın yazgısı üzerine düşündüğü o geceyi pek seyrek anımsıyordu. Düşünmeden çalışmak, çalışmadan düşünmek onun yapabileceği bir şey değildi. Hırsla ve yapmacıksız, solur gibi, içer gibi, güler gibi çalışırdı. Geçirdiği ağır hastalıktan sonra daha kendine gelememiş olan kentte dolaşır, volta atardı. Düşlerle eşyaların yer değiştirdiği vitrinlerin utanç verici yoksulluğu, saman sarısı pabuçlarıyla dolaşan şık giyimliler, aşıkların serbestçe öpüştükleri donuk ışıklı dış sokaklar hoşuna gidiyordu. Arada bir küçük bir bara gider, şarkılar, sövgüler, inanç üzerine sözler dinlerdi. Bazen öyle gelirdi ki barikat kurdukları, çatılardan ateş ettikleri o korkunç günler sona ermemiştir daha. Kent boyun eğmemiş, alışıp katlanır olmamıştır. Yaşamakta, çalışmakta ve savaşmaktadır. Ve kışın soğuk odalarda insanları ısıtan hala o büyük umutlardır. O yıllar çok sayıda peyzaj yaptı Semba. Resimlerindeki Paris, çocukluğundan bildiği Paris'ti. Mavimsi kır, leylak ve uçuk portakal renkli buruş buruş evleri, dar gizemli sokaklar ve düşsel nehriyle çocukluğunun Paris'i. Ama onun o Paris'inde yeni şeyler de vardı. Le Jean peyzajlarına baktıktan sonra, "Tuhaf," demişti, "hemen hiç insan yok. Bana öyle geliyor ki bu Paris, o 44 Ağustos'unun Paris'i. Eskiden böyle yapmazdın sen." Semba hemen bıraktı çalışmayı. Tüm resimleri sevimsiz gelmeye başlamıştı birdenbire. Üzerinde daha yeni başladığı bir resmin durduğu sehpayı ters yüzü duvara itti ve kederle düşündü. Olmuyor. Bu değil benim istediğim. İşinin dışında yaşayamıyordu. Herkesi bir iç sıkıntısı kaplamıştı. 1947 yılında oluyordu bunlar. Hayatın artık normale dönmeye başladığı konuşuluyordu her yerde. Mağazalarda daha çok mal, sokaklarda daha çok otomobil vardı. İsteyen denize gidebilirdi. Hayat normale dönüyordu. Çünkü hükümet komünistlerden temizlenmişti. Çünkü Amerikalılar Fransa'nın ayağa kalkmasına yardım ediyorlardı. Yakında da her şey savaştan önceki gibi olacaktı. İşçi barlarında ise yüzü gülmez adamlar, fiyatların yükseldiğini, halkın kafese konduğunu, yoldaşlarının böyle bir Fransa için ölmediklerini söylüyorlardı. Semba bir gün Profesör Dumas'a uğramış ve gıpta etmişti ona. "Benden 20 yıl daha yaşlı ama nasıl da genç. Neden ben politikaya veremiyorum kendimi, mitinglere gidemiyor, söylev veremiyorum? İnsanı hafifleten, yüreğine ılıklık katan şeyler bunlar muhakkak. Oysa ben yalnızca işimle uğraşıyorum. Sanat tüm insanlık için olabilir ama bunun için de onun çok büyük, hayatın değiştirmesi gerektiği zaman bu değişikliği yapabilecek bir sanat olması gerekir. Michelangelo, Goya, Gurbe hep böyle yapmadılar mı resimlerini? Bundan ötesi kalpazanlık, sahtecilik, tatlı ama hoş bir oyun ve sonu sürekli bir mahmurluk olan sarhoşluktur." Semba, tutkun bir resim sever olan mühendis Brizard'ın çağrısı üzerine Britanya'ya gitti. Okyanusun kıyısında küçük bir evdi Brizard'ın evi. İlk günler rüzgar, saldırıya geçmişçesine kabaran dalgalar, sarı yelken bezinden giysiler içindeki balıkçılar, mavi balık ağları pek hoşuna gitti Semba'nın. Sonra bir iki peyzaj çalışmasına girişti. Bir şeye benzememişti yaptıkları. Öfkeyle düşündü. Bıkıp usanmadan bir ömür boyu seyredebilirsin denizi. Ama onu yansıtmaya, betimlemeye kalktın mıydı? Olmuyor. Demek ki yalnızca hareketsiz duran şeyleri resimleyebiliriz biz. Oysa her şeyin fır döndüğü, koşturduğu, değiştiği bir çağda yaşıyoruz. Bir zara kız kardeşi Anet geldi. Dostları ve kardeşi Nono diye çağırırlardı onu. Daha kardeşi gelmeden önce Brizar onun nasıl tatlı bir kız olduğunu, hayatının nasıl kederle dolu olduğunu anlatmıştı. Bir mühendisle evlenmişti Anet. Ama adam işten başka bir şey düşünmeyen, kaba, bayağı bir tüccar çıkmıştı. Anet kocasından ayrılmış ve pek seyrek görünür olmuştu ortalıkta. Hayranlık verici mektuplar alıyordum ondan. Bir yazar olabilirdi, derin, tutku dolu bir kişiliği vardır. Kayıtsızlıkla dinlemişti Semba dostunu. Mado'dan sonra hiçbir kadına gönül vermemişti. Nuno'yu gördükten sonra gerçek bir sanatçı olsaydım eğer hemen resmini yapardım diye düşündü. Olağanüstü, büyüleyici bir model. Nuno orta boylu, ince, tatlı pembe tenli, altın sarısı saçlı bir kadındı. Her şeyiyle düşle gerçek arası gibiydi. Bir yaz günü gibiydi, ılıktı. Sizi Renoir çizmeliydi dedi Semba. Cevap vermedi Anet. O da piposunu tüttürerek denize indi. Birkaç gün Anet ile hemen hiç konuşmadı Semba. Hatta anlattıklarını bile dinlemedi. Anet kardeşine kendinden, kız arkadaşlarından bir duvarını boydan boya türüz otlarını kapladığı, öyle sıcağında kertenkeleler uyuklardı bu otların arasında bir evden söz ediyordu. Gülümserdi Semba, yine cırıldıyor ama artık denize gitmeyi de kesmişti. Balıkçılardan bir yelkenli kiraladılar. Bir izar yanında getirdiği matarasından konyak içmiş, çocukça hoplayıp zıplamaya başlamıştı. Marsilya fıkraları anlatıyordu durmadan. Nono sırtı Semba'ya dönük oturuyordu. Birden ortalık karardı, fırtına patladı. Dalgalar küçük yelkenliği oradan oraya sallıyordu. Yelken beziyle örtülmeye çalıştılarsa da bir dalga alıp götürdü bezi. Bir izar İlkin işi şakaya almak istediyse de hemen sustu. Korkudan suratı çarpılmıştı. İhtiyar balıkçı muskasını öptü ve kötü diye mırıldandı. Semba Nono'ya bir göz attı. Islaktı yüzü, sanki ağlamış gibi. Nono da ona baktı, gülümsedi ve dudaklarını Semba'nın kulaklarına değdirerek ''Bugün çok mutluyum'' dedi. Eve döndüklerinde bir izar kendini iyi hissetmediğini söyledi ve odasına çekildi. Semba ve Nono yemeklerini terasta birlikte yediler. Semba resim üzerine konuşmaya başladı ama hemen sonra sustu. Yemekten sonra kayalıklara gittiler. Deniz hala çırpıntılıydı ama rüzgar dinmişti. Yıldızlar çıkmaya başlamıştı. ''Neden geldim ben buraya?'' dedi Nono. ''Korkunç bir şey bu.'' Semba onu kucakladı ve öpmeye başladı. Doymazcasına ve basitçeydi öpüşleri. Hayatı boyunca yaptığı her şey gibi. Sonra nesine kapıldım acaba diye sordu kendi kendine. 3 hafta, 1 saat gibi gelmişti kendisine. Küçük yelkenli dalgalar arasında savrulurken şu küçük kadın belli belirsiz gülümseyip duruyordu. Ama büyülenmişliği geldiği gibi öylece birdenbire sona eriverdi. Arkadaşların üzerindeki giysilerin, onların aşk serüvenlerinin Nono'yu pek etkilediğini görmüştü birdenbire. Hiç anlamadığı halde sanattan konuşuyor, Van Gogh'u Van Dongen'le karıştırıyordu. Kendini akıllı, güzel ve iyi yürekli sanması da cabası. Olayları bir kapıcı gibi değerlendiriyordu. Şu işçileri çalışmaya başlatamayacak mı bizimkiler? Ya da Amerika olmasaydı komünistler çoktan koşuna dizmişti herkesi. Sanki ilk kez görüyormuşçasına merakla baktı Semba kadına. Bu bakıştan hiçbir şey anlamayan Nono. ''Akşama bekliyorum.'' diye fısıldadı. Saçları karmakarışık, kafasını iki yana salladı Semba. ''Olmaz, mektup yazmam gerek. Hem bu iş bitti artık. Yazık ki bir portreni yapamadım. Ne portre olurdu ama bu?'' Paris'e döndükten sonra atölyesine bir göz attı ve çalışamayacağını anladı. Eskiden de sanatla arasının böyle mayhoşlaştığı olurdu ama hiçbir zaman şimdiki gibi derin bir kopuş yaşamamıştı. ''Güzel ya da kötü olabilir yaptığın resimler.'' diye düşündü. ''Ama hiçbir şeyi değiştirmez bu.'' Gazeteler Nivea'nın geldiğini yazdılar. Büyük bir şair diyorlar kendisi için. Belki olabilir ama alçağın biri gene de, hem de bayağı bir alçak. Bülbülün özel yapılı bir gırtlağı vardır ama niye öter bülbül? Canı yemek yemek istemektedir ya da karnı doymuştur, dişisini çağırmaktadır ya da bıkmıştır dişisinden artık. Barikat kurduğumuz sıralar bana da hipopotam derlerdi. Her şeyin değişeceğine, bambaşka olacağına inanmıştım o sıralar. Oysa hiçbir şey değişmedi. Hatta daha bir sönükleşti, bayağılaştı her şey. Savaştan önce Lancia vardı, şimdi Pino. Bir de tatlı tatlı atom bombasından söz etmiyor mu? Tiksinç ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Belki 3-5 peyzaj daha yapabilirim. Satın alırlar bunları, New York'a yollarlar. Alçağın namussuzun teki de bunlara bakıp duygulanabilir. Çok ince bir çalışma. Sonra uranyumdan ya da başka rezilce bir alışverişten ne kazandığını hesaplamaya oturur. Duman'ın Veldiv'de söyle verirken bir resminin yapılmasının birçok insanın aklını başına getireceğini ve bunların Amerikalıların kıçına bir tekme indireceklerini düşünenler var. Hiç sanmam. Evet, Duman olağanüstü bir insan. Hem antropolojiyle uğraşıyor hem de söyle verebiliyor. Ama Pino'yu pitekantroplar üzerinde inceleme yaparken değil, miting alanlarında söyle verirken yenilgiye uğratıyor. Şimdi ben tutup grevci maden işçilerinin grevin resmini yapsam hiçbir şey kazanmazlar onlar bundan. Kötü resimler sayısına birkaç tane daha eklenmiş olur ve yalnızca. Semba karamsarlaştıkça karamsarlaştı. İçkiyi de iyice artırmıştı. Sabah sabah bara koşuyor, bir bardak konyak devirdikten sonra sanat üzerine düşünmeyi bir yana bırakıp sevecen bakışlarla karşılaştığı kişileri süzüyor, tahminlerde bulunuyordu. Şu adam besbelli gezgin satıcı, dükkan dükkan dolaşıp havuç kesme makinesini gösteriyor, kimsenin aldığı yok ama o yılmıyor, ıslık çalarak devam ediyor dolaşmasına. Şu bankın üzerinde oturan yaşlı kadıncağız da yarım yüzyıl önce omnibus, Latince herkes için, eskiden yolcu taşımak için kullanılan ve iki katlı da olabilen atlarla çekilen bir araba. Sürücüsü sevgilisiyle randevusuna nasıl uçarcasına gittiğini anımsıyordur. Adam onu arabanın üst katına oturtup gezdirmiştir hem de. Böyle derin bir uyuşukluk, dona kalmışlık içinde bir yıl daha geçirdi Semba. Dış görünüşü bile değişmişti. Şişmanlamış, derisi sörpmüş, saçları ağarmıştı. Ocak ayının soğuk bir günü sokakta Mado'ya rastladı. Aşağı yukarı iki yıldır görmemişlerdi birbirlerini. Semba, tatlım, hasta falan değilsiniz ya. Can bırakmadı bende şu hastalıklar. Çalışabilirdim ama çalışamıyorum işte. Neyse, boş verelim şimdi bunlara. Mado, bana gidelim. Öyle sevinçliyim ki sizi görmekten. Hemen kabul etti Mado. Atölyede Semba'nın çalışmalarını gözden geçirmeye başladı. Semba ise hiçbir şey söylemiyor, ona bakıyordu. Mado yüksekçe bir tabureye oturdu ve Semba birden bir şeyin farkına vardı. Tek bir Mado vardı ve hep aynı Mado'ydu bu. L'Etoile Plantain'in Mado'su, Rus'la randevusuna koşan Mado, partizan Mado ve şimdiki Mado. Hepsi bir tek ve aynı Mado'ydu bunların. Hayranlıkla bakıyordu Semba ona. Mado da Semba'nın bakışlarını üzerinde yakalamıştı. Yarı şaşkın, yarı utanmış. Semba dedi, ben artık o Mado değilim. Neredeyse bağırarak karşı koydu Semba. Hayır, osun. Heyecanla odanın içinde yerini değiştirdi. Gözünün önünde bütün hayatı canlanmıştı. Büyük ve umutsuz aşklar, çalışmalar, sırıtmış Paris sokakları, bu sokaklarda geçirilen kavurucu günler, hayal kırıklıkları, suskunluklar, kuşku dolu yıllar. Kendi de hiç beklemiyordu. Birdenbire tıpkı bir çocuk gibi, Mado dedi, böylece oturun, uzun sürmez. Çok rica ediyorum, anlayın beni, muhakkak yapmam gerek, hem de şimdi, şimdi. Çalışamayacağını sanıyordu ilkin, nicedir fırça almamıştı eline. Ama işte tutkuyla, coşkuyla gidip gelmeye başlamıştı bile eli tuval üzerinde. Şimdi bitiyor, hemen, az kaldı diye mırıldanıyordu arada bir. Mado ise kendine ait düşüncelere dalmıştı. Sergi ile karşılaşmaları, ortak hayatların ilk günlerinde fal baktıkları papatyalar, 10 yıldır savaşan askerler ve daha bir sürü şey. Ne büyük mutluluklardı diye mırıldandı kendi kendine. Geçmişe dair ama capcanlı bir aşkın anlamlı yansısı vurmuştu yüzüne. Mado'nun yüzündeki değişiklik sarsmıştı Semba'yı. Onu hiç böyle görmedim, böyle güzel, böyle olağanüstü güzel. Eğer bu anlamı yansıtamazsam kağıda, kırmalıyım şu ellerimi. Çalışması bitince çevirip Mado'ya gösterdi resmi. Bilmem ki benzemiş mi dedi sessizce Mado ama çok güzel bu Semba, güzelden de güzel. Elini öptü Semba Mado'nun. Kimseye vermem bu portreyi, hatta size bile. Mado çıkmaya hazırlanıyordu. Bunu kendime alıkoyacağımı düşünmeyin sakın. Moskova'ya göndereceğim, sizin Rus dostunuza. Portreyi yaparken onu da düşündüm. Herhalde biliyorsunuzdur adresini. Eğer siz bilmiyorsanız lojan biliyordur. Anlaştık mı? Akşamın ilk karanlığı doldurmaya başlamıştı odayı. Semba, Mado'nun nasıl paniğe varan bir heyecanla çıkıp gittiğini görmemişti. Portrenin önünde bir saat kadar daha oturdu. Hava artık iyice kararmıştı. Ağır ağır aşağı indi, bara gitti. Keder dolu bir sesle, ''Bayan Labri'' dedi, ''Konyak verin bana ama duble olsun bu kez. Bugün büyük bir bayramım var.'' 26. Pino'nun Dortmund'a gideceğini öğrenen Niales, düşünceye daldı. Bu herkesi pirelendirecek. Bedia ya da Garcia ile Almanlar hakkında konuşmak yararsız olmayacak. Gerçekçilik duygularını hepten yitirip gitmekteler çünkü. Fransızlar dünyada her şeyin değiştiğini görmüyorlar. Şu anda neyle uğraşıyorlar örneğin? Savunmayla mı? Hayır. Mali bir takım skandallarla. Kim kime çek vermiş, kimin kime borcu varmış ve bilmem daha neler. Bize de durmadan protesto notaları yolluyorlar. Ruhr'daki işletmelerin yasal sahiplerine geri verilmesi hoşlarına gitmedi anlaşılan. Şımarıklık yapmanın kendilerine hiç yakışmadığını anlamıyor mu bunlar? Evet, akıllı adamlar. Beyni düzeyleri yüksek hepsinin de ama solukları tükenmiş. Şaşırtıcı bir dönemde yaşıyoruz. En sonuncular başa geçti, birinci oldu. Şu Pino örneğin kaba saba bir işportacıdan başka bir şey değil. Bon Marché'den alınmış 5 para etmez bir çekmeceyle, Limoges minesiyle işli bir kutuyu birbirinden ayırt edemez. Karısı da ağzına kadar un ve yağla dolu, gıcırtılı bir köylü dolabını andırıyor. Böyle bir adamla bir gece geçirmek işkence. Ama doğrusunu söylemek gerekirse durumu ülkesinin bakanlarından daha iyi değerlendiriyor. Gerçi Pino gazetecilere gezisinin özel nitelikte olduğunu söylemişti ama kimse inanmamıştı buna. Dumont, gazeteci Lesier'i Pino'ya eşlik etmekle görevlendirmişti. Gerçi konuşma konularının ne olduğunu öğrenemeyeceksiniz ama bize oradaki genel havayı, durumu genişçe yazınız. Sıradan Alman vatandaşlarıyla diyalog kurmaya yardımcı olacaktır bunlar. Lesser zayıf, pis boğaz ve şehvet düşkünüydü. Gazetelere yazdığı birkaç yazıdan başka bir şey olmadığı halde kendisini bayağı işlerle uğraşmak zorunda kalmış büyük bir yazar olarak görürdü. Yazı işleri müdürünün odasından canı sıkkın olarak çıkmasının nedeni de buydu. Dumont yeniden pis bir işe sokmuştu kendini. Pino öyle kamuoyunun ilgileneceği bir adam değildi. Yediği, içtiği, giydiği, kuşandığı belliydi. Hem herkes Almanların yemeklerinin pek tiksinç olduğunu söylüyordu. Yalnız bu arada bir tek avuntu vardı. Bernard, Alman kızlarını kafeslemenin pek eğlendirici olduğunu söylemişti. Hareketten önce Pino'ya gitti Lesser. Gezinizi ve bunun Fransa için önem ve anlamını gerektiği biçimde yansıtacağımı umuyorum. Pino gazeteciye, onun sarı bıyıklarına, yeşil kravatına, belli dar ceketine baktı. Köpek, namussuzum köpek, şu elektrik direklerinin dibinde ayaklarını havaya kaldıran ve bunun için gelip geçenlerden para dilenen köpek. Unutmayın ki bir turist olarak gidiyorum. Ciddi hiçbir şey yok ortada. Ancak bildiğim bir şey var. Çevremde herkes gevezelik etmeyi pek seviyor. Kocasının bavulunu hazırlayan bayan Pino, herhalde dedi, Almanlarla konuşmak pek hoş bir şey olmayacak senin için. Kalın, cızırtılı bir sesle konuşan ve 92 kilo çeken karısının her zamanki gibi farkında bile değildi Pino. Karısı kendisinin bir devamıymış gibi gelirdi Pino'ya. Niye hoş olmayacakmış dedi şaşırmışçasına. Herifler buradayken kendileriyle fazla konuşmamayı tercih ederdim elbette. Şirkenin ruhuma nasıl el attığını bugünkü gibi anımsıyorum. Kaldı ki içlerinde en iyilerinden biriydi o ama şimdi durum değişti. Savaş galibi havaları atmak niyetinde değilim ben orada. İş görüşmeleri yapacağım adamlarla. Atları arabasıyla birlikte çalışanlar aralarında tepişirlerse enayilik etmiş olurlar. Frankfurt'a gelince bir üzüntü çöktü Pino'nun içine. Dayanılacak gibi değildi bu yıkıntılar yığını. Elinde olmadan bir hesaplama yaptı. Ne büyük zarar vardı. Ringe gelince biraz sakinleşti. İnsanlar şık giyimle, vitrinler pahalı mallarla doluydu. Amerikalılar hatta ölü alım satımına bile zorluyorlardı adamları. İş bilir millet dışı Amerikalılar vesselam. Hükümete girmesi gerektiğinden söz edilen bir avukatla buluştu Pino. Avukat ya heyecanına hakim olamadığından ya da kendini daha şimdiden bakan saymaya başladığından kısacık sözcükler, gizemli iç çekişmeler ya da bir takım ünlemlerle yanıtlıyordu Pino'nun sorularını. Oteline döndükten sonra ilk iş olarak çevresinde dolanıp duran Lesser'i def etti başından Pino. Ertesi sabah da büyük bir sanayici olan Von Maltz'la buluşmak üzere Dortmund'a gitti. Von Maltz 62 yaşındaydı ama çok daha genç gösteriyordu. Zayıf, hareketli vücudu, yüzünden hiç eksilmeyen alaycı gülümsemesiyle şişman, ağır hareketli ve beyin kanamasına yatkın Pino'dan çok daha fazla benziyordu bir Fransız'a. 1945'te pek heyecanlı günler yaşamıştı Von Maltz. Tutuklamışlar, mahkemeye vereceklerdi kendisini. Hitler'e karşı hep ölçülü davranmıştı. Onu fazla taşkın, fazla kendine güvenir buluyordu. Ama tabii Nazileri destekledi yine de. Onun gözünde düzenin garantisiydi Naziler. 1944 ilkbaharında iflasın kaçınılmazlığını görünce parti yönetiminden soğumaya başladı. Amiral Kaneris ile buluştu. Birbirleriyle gayet sakınarak konuşmalarına rağmen Von Maltz amiralin sözlerinden müttefiklerle anlaşmanın iyi olacağını, Hitler'in ise buna yanaşmadığını öğrendi. Kendisi de amirale ima yollu, çabuk davranmak gerektiğini, Ruslar Almanya sınırına dayanmadan harekete geçerlerse iyi olacağını söyledi. Sonra da bu görüşmeyi kendisini sorguya çeken İngiliz albayına aktardı. Kısa süre sonra Von Maltz'ı salıverdiler. Herkesçe otoriter bir kişi olarak sayılıyordu artık ve sık sık Frankfurt'a gidip geliyordu. Burada General Daves akıl danışıyordu kendisine. 20. ayrımın sonu sayfa 210.